Ayrım 13.
Koşarak uzaklaşırken dönüp arkasına baktığında siyah üniformalar giymiş gece görüş dürbünlü kaskları olan birkaç düşman askerinin yerde yatanların başına geldiğini gördü. O anda Amerikan askerlerinden birisi başını döndürdü ve Şahin Bey ile göz göze geldi. Şahin Bey hemen silahına sarıldı. Aynı karşısındaki Amerikalı asker gibi. Neredeyse aynı anda ateş ettiler birbirlerine ve mermiler ikisinin de bedenine isabet etti. Ancak Amerikalı özel kuvvet askerinin çelik yeleği vardı. Şahin Bey ise sıradan bir mont giymişti. Şahin Bey yerde yatarken gökyüzünü görebiliyordu. Karanlığın içinde geceden daha koyu cisimler dolaşıyordu ve göğü yaran izli mermileri görüyordu hayal meyal. Saniyeler çok hızlı geçti. Siyah üniformalı askerler başında belirdi. Konuşacak halde değildi. Karnındaki yaradan oluk oluk kan akıyordu. Acı çekmesi uzun sürmedi. Amerikalı asker silahını doğrultup işi bitirdi. Bütün Ankara ertesi sabahı siyah bir duman ve is örtüsü altında girmişti. Sesler de kesilmiş gibiydi. Nadiren silah seslerinin yankılanması duyuluyordu. Görüntü anlatılamayacak boyutlarda korkunçtu. Şehir inanılmaz bir tahribat görmüştü ve sivil kayıp çok yüksekti. Meclis ve bakanlıklar bölgesindeki binalar simsiyah olmuştu. Etraftaki semtlerde enkaz halinde yanmakta olan evler nedeniyle ulaşım tamamen kesilmiş durumdaydı. Sokaklarda canlı görmek neredeyse imkansızdı. Çünkü Amerikan askerleri hareket eden her şeyi ateş ediyorlardı. İkmal hatları kesilmişti. Ancak yoğun bir şekilde mevzilendikleri için henüz bulundukları yerden atılmaları zordu. Amerikalılara yardım gelmesi ise imkansızdı. 101. Hava İndirme Tümeni 80'den fazla helikopterini getirmişti. Korkunç durumdaydılar ama hala ellerinde yeterli propaganda yapacak kadar güç bulunduğunu düşünüyorlardı. Bekledikleri ayrılıkçı güç hareketi çabuk başlarsa işler yoluna girebilirdi. Bark'ın evin camından aşağıya baktı. Karısı sürekli ağlıyordu. Evde yiyecek namına hiçbir şey kalmamıştı. Sabah ayazı evin içini acımasızca dolduruyordu ve doğrusunu söylemek gerekirse evleri sağlam olduğu için dua ediyorlardı. Sokaktan aralıklarla ve hızla geçen Amerikan zırhlı araçlarının üzerindeki askerler tedirgin bakışlarla evleri süzüyordu. Bark'ın düşmanca gözlerle kesişmek istemedi ve camdan birkaç adım geri çekildi. Evde karısı vardı. Yoksa... Televizyonu açtı. En çok da bu durumu anlamıyordu. Elektrikler ve televizyon hep çalışır haldeydi. Sanki Amerikalılar bunu isteyerek yapıyorlardı. Evet evet isteyerek yapıyorlardı. Bunun şüphe yoktu. Önemli bir silahtı bu onlar için. Yıkımın görüntüsü kendisinden daha çok etki yaratıyordu. Apartman yüksek olduğu için Ankara'nın büyük kısmını görebiliyordu. Tanrım her şey vurulmuş gibiydi. Anlatacak bir şey yoktu artık. Ürpertici giysilere ve boyalara bürünmüş olan Amerikan askerleri şehrin merkezindeydi. Kısılıp kalmıştı. 1. Süvari Tümeni'nin zırhlıları savunma hatları oluşturmuştu. Çok geçmeden Türk güçleri bu hatlara saldırmaya başlayacaktı. Bir süre dinlenmeli ve güç toplamalıydılar. Televizyonda o sırada çok anlamlı şeyler yoktu. Sadece ekrandan akan ham görüntüler vardı. Cumhurbaşkanlığı konutundan görüntüler olduğunu fark etti. Konutun bahçesinde dolaşan askerler vardı. Evin içinden dumanlar çıkıyordu ve duvarların bazıları yıkılmıştı. Kamera değişti, odaları gösteriyordu şimdi. Askerler sandalyelerde oturmuş dinleniyorlar ve şakalaşıyorlardı. Duvarlardaki resimlerin yanında fotoğraf çekenler bile vardı. Çok şiddetli bir çatışmadan çıktıkları belliydi. Yüzlerindeki boyaları bile silecek fırsatları olmamıştı. Alttan geçen sade bir yazı günü özetliyordu. CNN International, Türkiye'nin başkenti Ankara'da kısmi olarak denetim sağlandı. Şiddetli çatışmalar sonucunda meclis ve cumhurbaşkanlığı konusu gibi önemli noktalar ele geçirildi. Durum gerginliğini koruyor. Dünden beri süren çatışmalarda 628 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Savaşın başından beri kayıp sayısı 5800'ü bulurken yaralı sayısı 9800. Türk askerlerindeki kayıp sayısı bilinmiyor. Bark'ın kanapenin üzerine yıkılıp kaldı. Bütün enerjisi çekilmiş gibiydi. Ekranda gördükleri tamamen yalandan ibaretti ama bu haberler halkın moralini yok edebilirdi. İnsanlığın hiçbir şey yapamayacaklarını düşünmelerini istemiyordu. Şahin Bey ne yapıyordu acaba, ona ulaşabilir miydi? Ne zamandır üst düzey yöneticilerden ses çıkmıyordu. Bark'ın içinde gitgide büyüyen derin uçurumu anlamaya çalıştı. Bunca yıldır işleyen ve betonlaşmış gibi görünen sistem neden ibaretti de bir anda buharlaşmış gibi duruyordu. Aslına bakılırsa Amerikan ordusu çok hızlı bir operasyonla ülkenin kalbine oturmuştu. Diğer bölgelerde hayat normal akışında devam ediyordu. Amerikan güçleri hava hakimiyeti nedeniyle böylesi bir ileri harekat yapabilmişti ama bunu devam ettirecek güçleri yok gibi görünüyordu. Bu yeni dünyanın savaş konsepti olmaya başlamıştı. Amerikan ordusuyla savaşan ülkeler askeri alt ve üst yapılarını hava saldırılarına karşı koruyamıyor ve bir süre sonra klasik ordu tanımlarını kaybetmeye doğru gidiyorlardı. Yine öyle olmuştu. Türk ordusu alt ve üst yapısını büyük oranda kaybetmekteydi ve tek yapabildiği gerilla tipi savunmaydı. Henüz püskürtme aşamasına geçilmiş gibi görünmüyordu. ...28 Mayıs 2007... bilinmeyen bir yer. Odanın içi sıcaktı. Sivil kıyafetli birisi elinde ağır bir makineli tüfekle kapının önünde duruyordu. Kapıdan girince tam karşıdaki geniş kanepede Genelkurmay Başkanı Hikmet Pars, onun hemen sağında kalan sıradaki koltukta Başbakan Tayyip Erdoğan, sol tarafındaki kanepede Hava Kuvvetleri Komutanı Orhan Akyürek ve onun yanındaki sandalyede Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Selami Dikbaş oturuyordu. Hepsinin yüzünde soğuk ve karanlık bir ifade vardı. Hikmet Paşa herkesten daha enerjik görünüyordu. Amerikan ordusu onu öldürmek için sayısız girişimde bulunmuştu ve bunlardan bazılarında hedeflerine çok yaklaşmışlardı. Hikmet Paşa bu durumu alaya alıyor ve etrafındakilere "Sizi öldürmeye değer bulmuyorlar herhalde" diye şaka yapıyordu. Odada bulunanların bir araya gelmesi gerçekten büyük başarıydı. Kaosun gittikçe arttığı bir anda hükümetin sadece başbakan ve askeri kanadı bir araya gelip istişarede bulunması önemli bir olaydı. Bu durum ülkenin geri kalanına iletilirse halkın morali üzerinde olumlu etki yapardı. Ancak televizyonlar bu sorumluluğu alamıyorlardı. Eğer o görüntüleri yayınlarlarsa Amerikan güçleri tarafından hemen sorgulanacaklarını düşünüyorlardı. İşgal henüz fiziki olarak tamamlanmamıştı ama insanların beyinlerinde önemli bir kısmı tamamlanmış görünüyordu. Hikmet Paşa odaya kurdurduğu kameraya çekimin kaliteli olması için talimat verdi. Toplantının bazı kısımlarında çekim yapılacaktı. Bu bölümler keyifli sohbetlerin yapılacağı kısımlar olacaktı. Halka "biz buradayız ve direniyoruz" mesajının çok sağlam biçimde verilmesi gerekiyordu. Kamera şimdilik beklemedeydi. Öncelikle biraz gerçek durumdan bahsedilmeliydi. Toplantının ana amacı buydu zaten. Sonra sohbet kısmına geçebilirlerdi. "Bu şimdiye kadar görülmüş bir operasyon değil" diye söze girdi Hikmet Paşa. Sesi buğuluydu. "Bazı bölümlerinde olanlar beklenir tarzda. Mesela hava saldırılarıyla askeri altyapının yok edilmeye çalışılması, işgal için hızlı bir zırhlı birlik harekatının yapılması." Diğerleri başlarıyla onayladı. Bu gerçekleşenler normal sayılabilecek şeylerdi. "Normal olmayan şeylerse saldırının çok sınırlı bir bölgede ve çok hızlı gerçekleşmesidir. Bunun yanı sıra sivillere de saldırılıyor. Oysa işgalci güç sivilleri karşısına almamalı. Ama bu adamlar sivillerde korku yaratma amaçlı saldırılar düzenliyorlar. Dünya umurlarında değil, gönderdiğimiz belgelere rağmen ülkelerden ses çıkmıyor" diye araya karıştı Başbakan Tayyip Erdoğan. "Bu doğal değil, dünya garip bir sessizliğe büründü. Sivil kayıplardan bahsetmiyorlar bile" diye ekledi Orhan Akyürek. Artık olmayan bir hava kuvvetlerinin komutanıydı ve sürekli olarak Hikmet Paşa'nın yanında oturuyordu. "Adamlar kasırga gibi hareket ediyorlar. Çok güçlü bir askeri gücü yakın düzende harekete geçiriyorlar. Hava gücüyle koruyorlar ve onları durdurmak imkansız hale geliyor. Sistemin içine girip çökertiyorlar. Ancak Ankara'daki kuvvetleri sarılmış durumda. Yalnız önemli bir gücü merkeze attılar ve orada tutundular. Bir an önce harekete geçip onları yok etmeliyiz." Herkes başı ile onaylıyordu Hikmet Paşa'yı. Analiz kabiliyeti her zaman takdir toplamıştı zaten. "Bence amaçları rejimi çökertip iç çatışma potansiyeli taşıyan odakları harekete geçirmek ve ülkeyi parçalamak. Ülkenin çoğu yeriyle hiç ilgilenmeden doğrudan başkente geldiler. Sonraki hedefleri İstanbul olacak. Daha sonra da iç odakları harekete geçirecekler. Belki de dış odakları." Hikmet Paşa'nın son cümlesi herkesin tüylerini diken diken etti. Bunu gerçekten yaparlar mıydı? Bu saçma bir soruydu. Şimdiye kadar yaptıklarına bakıldığında yapamayacakları bir şey yok gibiydi. Yunanlıların, Ermenilerin ele geçirdiği kasabaları hayal ettiler. Çok canlar yanacaktı. Tüm dünya buna gözlerini kapayacaktı. Üçüncü zırhlı süvari tümenine bağlı iki tabur Atatürk Barajı'na kadar oluşturdukları bir çizgiyle o bölgeden gelebilecek girişimlere karşı hat kurmuş. "Bu arada lojistik hatlarına saldırıyoruz ve bu nedenle lojistik sıkıntıları had safhada. Hatta Ankara'daki birlikleri savaşma gücünü yitirdi. Sadece dışarıda kalan kuvvetleri hareket kabiliyetine sahip. Üstelik havadan lojistik işin ağırlık kısmı. Ancak İstanbul'a saldırırlarsa lojistik hattı çok uzayacak. O zaman durumları daha da zorlaşır ve belki de son darbeyi orada vurabiliriz. Tabii İstanbul'a karşı bir deniz çıkartması olmazsa. Gelen bilgilere göre deniz piyade birliklerini taşıyan gemiler Çanakkale Boğazı'na doğru harekete geçmiş durumda." Tayyip Bey derin bir iç çekti. Hafızasında canlananları herkes paylaşıyordu. Bir başka Çanakkale vakası onlara nasip olmuştu. "Çanakkale'de önlemler var. Pek çok tank savar silahını kıyıdaki siperlere koyduk ama bilemiyorum. Bence orayı çok ağır bombardımana tutarlar. Herkes onayladı bunu. Kıyıdaki siperler çok güvenli noktalar olmayacaktı ve sadece tank savar ateşiyle gemilere zarar vermek zordu. Top bataryalar ise sürekli saldırı altında olduğu için fazla hareket edemiyordu. Efendim, İstanbul'a geldiklerinde işler değişecek. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Selami Dikbaş ilk kez konuştu. Ankara'nın savunulması konusundaki gayretler başarılı. Düşman merkezde kıstırıldı ve dış hatlarla bağlantısını kaybetti. Bir an başını havaya kaldırdı ve sessizleşti ama toparladı kendisini. Özel kuvvet askerlerini İstanbul'a aktardık. Ülkenin diğer şehirlerindeki emniyetin özel timleri de İstanbul'a gönderildi. Özel kuvvet subayları bu timlerin başına geçecekler ve İstanbul'un her noktasında savunma yapılacak. Hikmet Paşa'nın gözleri doldu bir an. Bolu kumanda tugayını sivil otobüslerle İstanbul'a yollamak istedik ama istihbarat almışlar. Konvoy kötü bir saldırıya uğradı. Tugay komutanımızla beraber olmak üzere yüzlerce şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Odadakiler bir ağızdan söylediler. Hikmet Paşa da başını salladı. Çoğu kurtuldu ama birlik kendi karargahından uzaklaştı ve dağılmış oldu. Tahminimiz kurtulan kuvvetlerin toparlanıp bize ulaşacağı yönünde. Bu durumda onları İstanbul'u işgal etmeyi deneyecek olan Amerikan güçlerine saldırmaları için kullanacağız. Haberler 82. Hava İndirme Tümeni saldırıyı gerçekleştireceğini söylüyor. Tayyip Bey bu bilgiden emin gibiydi. Başbakanım, bu doğru olabilir. O tümen şimdilik Hatay civarında ama birkaç saat içinde İstanbul yakınlarına yerleşebilecek donanımı var. Ama sırf onlar değildir. Denizden gelirler ve karadan da gelmeleri lazım mantık olarak. Yoksa sonuç alamazlar. Güneydoğu'da durum gergin. Tayyip Bey cebinden çıkarttığı bir kağıt parçasından bir şeyler okudu. Oralarda sadece özel birlikleri var. Bazı köylere operasyon düzenleyip aşiret liderleriyle görüşmüşler ve giderek kendileriyle olumsuz konuşanların köylerine helikopterlerle taramışlar. Gözleri dönmüş. Hükümet ne durumda diye sordu Hikmet Paşa. Bu sorunun tek bir muhatabı vardı odada. Tayyip Bey cevapladı. İçişleri Bakanı'nı yakalamışlar. Yerine başkasını atadım. Dışişleri Bakanımızsa... Bunu duyunca odadakilerde gülümseme belirdi. Dışişleri Bakanı Amerika'da esir durumdaydı. En zor durumda oydu işlerinde. Abdullah bildiğimiz gibi sanırım orada kendisini ziyaret eden bir Amerikalı diplomatın burnunu kırdığı için hücre gibi bir yerde tutuyorlarmış. Bakanlarımın çoğu Ankara'daydı. Durum kötüye giderse direnişi memleketlerinizde örgütleyin dedim. Herhalde hepsi dağılmıştır. Ankara valimiz sizlere ömür. Dayanamamış valiliğe gelenlerden birisini vurmuş. Başlar yine öne eğildi. Allah rahmet eylesin mırıltıları duyuldu. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da eşiyle güvende. Genel olarak bakıldığında Hikmet Paşa toplantıyı idare eder konuma geçmişti yine. Ordumuz modern alt ve üst yapılarını kaybetti. Zaten modernitenin reklamını bu yüzden yapıyor pislikler. Moderni tanıdıkları için alt etmekle kolaylaşıyor. Artık karada her yerde savunma yapmak ve o adamları bezdirmek zorundayız. Bir daha ne zaman görüşürüz bilemiyorum. Ama ben İstanbul'a gideceğim. O şehirde Ankara gibi düşerse ülkenin geri kalanı moralini tamamen yitirir. İzmir'e teslim olun mesajları gidiyormuş. Bazı semtlere şu büyük bombalardan atıp etrafı enkaza çevirmişler. Slayer bombaları Türkler tarafından çok iyi tanınmıştı artık. İzmir'e ilk çıkartma harekatını yapabilirler. Çok kötü bir noktada. Havadan, karadan, her yerden savunmasız görünüyor. Dediğim gibi İstanbul düşerse bilin ki ben de ölmüşümdür. O zaman iş size kalıyor. Bu vatanı yemettirmeyin bunlara. Hikmet Paşa'nın yüzünde beliren ışık hepsine güç verdi. Yüzündeki kararlılık hepsine yayılmıştı birden. Beni de ölmüş kabul edin diye ekledi Özel Kuvvet Komutanı Selami Dikbaş. Ben de İstanbul'da olacağım ve benim olduğum yer herhalde en kanlı çatışmalara sahne olacak. Askerlerim beni bekliyor. Tayyip Bey'in dilinin ucuna gelenler boğazına takıldı. Ben de İstanbul civarındayım. Bunları burada rahat bırakmak yok. Ankara çevresindeki birliklerin komutası da sorun yok. Bence Ankara civarı uzun süre sessiz kalacak. Yavaş ve sessiz bir şekilde Ankara'da karşı saldırı için birlikleri toplayacağım. Bu çok iyi olur diye katıldı Hikmet Paşa. Çok şey yaşadınız. Siz de artık bir asker sayılırsınız. Hikmet Paşa sert bir hareketle kameramana işaret verdi. Şimdi yüzleri değişmişti bir anda. Çaylar geldi, sohbet başka konulara sıçradı. Halkın nasıl da sert direndiğinden ve Amerikalı askerleri bezdirdiğinden söz etmeye başladılar. Bu kasetin nasıl yayınlanacağı konusunu Selami Dikbaş çözmüştü. Haber saatinde bir TV kanalına gidecek ve silah zoruyla kaseti yayınlattıracaktı. Eğer Amerikalılar gelir de TV yöneticisini sorgularsa bu onun sorunu olacaktı. Toplantıda ABD'ye karşı vurulacak darbeler konuşuluyordu. Ama esaslı haber çok uzaklardan gelmek üzereydi. 28 Mayıs 2007, saat 15.23, New York, Washington. Gökhan, New York'ta küçük bir motel odasında birkaç saat uyuyarak iki gündür sürekli yolda olmanın yorgunluğunu atmış, telefonla kahvaltı siparişi vermişti. Washington'da bombayı kurduktan sonra hemen New York'a geçmişti. Bazı güvenlik noktalarını şans eseri fark edip yan yollara dalmıştı. Televizyon sürekli açıktı, kanalları dolaştı ama yolladığı kasetlerin yayınlandığını görmedi. Ya ciddiye almadılar ya da büyük bir sansür mekanizması çalıştı. Neyse, Washington patlayınca ses çıkar onlardan diye düşündü. Saate baktı, şimdi dedi, binlerce masum insan ölecekti ama televizyonda Türkiye halkına yapılanları görüyordu. En ufak vicdan azabı duymadı. Gökhan banyoya girerken kendisini 27 Ocak'ta Türkiye'ye döndüğünde havaalanında çekilmiş resmi televizyonda gösteriliyordu. Cengiz veya adamları çekmiş olmalıydı fotoğrafı veya CIA elde etmişti. Bu adamın yakalanmasına yardım edecek kişiye 20 milyon dolar verilecekti. Resepsiyonda elinde kürdan iki dişinin arasına sıkışmış et parçasını çıkarmaya çalışan sivilceli gencin gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu sabah kaydını yaptığı adamdı bu. Emin de hemen verilen numarayı aradı. Susan Sandon için sıradan bir gündü. Potomac nehrini gören evinde oturmuş, o gün işe gitmemiş olmanın keyfini çıkarıyordu. Televizyon kanallarında dolaşmayı bırakmıştı. Her yerde savaşla ilgili görüntüler vardı. Sıkılmıştı onları seyretmekten. İki çocuğu okuldan çıkmak üzere olmalıydı. Gelince onlarla ilgilenecekti. Büyüyünce asker olmalarını istemediğini düşündü. Bu ona fazla gelirdi. İki çocuğuna da gözü gibi bakıyordu. Sonra bir gün ellerinde silahlarla kafa kesen o korkunç insanlarla yüz yüze gelme ihtimallerini düşündükçe tüyleri diken diken oluyordu. O insanların da televizyonlarda anlatıldığı gibi olmadığına inandırmak istiyordu kendisini. Ama televizyon o kadar ikna ediciydi ki en azından uzak durmalıydı o dünyalardan. Gerçi Washington'da çok güvenli sayılmazdı ama en azından çocuklarıyla beraberdi, onları koruyabilirdi. Kocası Jimmy'den ayrıldığından beri onlara babalık etmek zorunda da kalmıştı. Çocukları onun her şeyiydi, resimlerine baktı ve iç geçirdi. Dışarıda fren yapan bir otobüs sesi duydu. Bunlar Mickey ve Danny olmalıydı, çocukları. Aynı okulda oldukları için beraber dönüyorlardı. Koşarak kapıya ilerledi. Kapıyı açtığında çocukları sarı okul servisine inmişlerdi ve ona doğru koşuyorlardı. Yüzüne derin bir gülümseme yazıldı Suzan'ın. O da onlara doğru birkaç adım attı. O an farklı bir andı. Suzan bunu asla anlayamadı. Eğer yaşadığı anı hatırlayabilseydi, son hatırladığı şey gözlerini kör eden yoğun ışık ve derisini vücudundan bir çarşafı çeker gibi alan ısı dalgası olurdu. Evin birkaç kilometre yakınlarındaki patlamanın yaydığı ısık ve ışık dalgası neredeyse ışık hızına yakın bir süratle 10 kilometre çapında bir alana etki etmişti. Bu ilk patlama anında bölge içindeki metaller ve insanlar buharlaşmıştı. Susan da evlerinin hemen yanındaki betonun üzerinde iz bırakarak buhar haline gelmişti. Sanki fotoğrafı çekilmişti ve o betonarmede o fotoğrafın negatifi gibiydi. Gökhan'ın yerleştirdiği 25 kilotonluk bomba Hiroşima'ya atılan bombanın iki katı gücündeydi. Bu nedenle küçük olarak değerlendirilebilirdi. İlk patlama ile beraber hiçbir ses duymadan yok olan insanlar şanslıydı doğrusu. Patlamanın ardından meydana gelen o bütün insanlığın zihnine kazınmış olan mantar bulutu görüntüsü oluşmaya başladığında ışık etkisini yitirmeye başlamıştı. 5 kilometrelik yarı çapın dışında kalan insanların ise çoğu bu termal radyasyonun etkisiyle kör olmuş, ikinci derecede yanıklar nedeniyle acı içinde hareketsiz kalmışlardı. Pek çok insan patlamanın etkisiyle akli dengesini yitirmiş, oradan oraya koşuşturup duruyordu. Evlerin tamamı büyük bir yıkıma uğramıştı. Sokaklarda çocuklarına sarılmış kadınlar ne yapacaklarını bilemez bir halde karanlık bir dünyada koşturuyorlardı. Patlamanın dışa doğru yaptığı basınç nedeniyle saatte 200 kilometreyi bulan yakıcı rüzgarlar oluşmuştu. Bu rüzgarların ters yönde çekimine kapılan hava da içeriye doğru çekim yapıyor ve mantar bulutuyla birlikte yukarı doğru savurucu etkide bulunuyordu. Güçlü ters rüzgarların etkisiyle Washington kentine tam anlamıyla kaos gelmişti. Bütün yapılar kökünden sökülüp ateş fırtınalarını ve radyasyon rüzgarlarının içinde ölüme bürünüyordu. Mantarın yüksekliği 14 kilometreyi bulmuştu. Artık ışık yaymıyordu. Ama hala sıcak, dev bir mantardı. Gökyüzüne çektiği şehrin kırıntıları gökten siyah bir yağmur olarak yağmaya başlamıştı. Rüzgarın hızı 40 kilometreye kadar düşmüştü artık. Radyoaktif etki şimdi 20 kilometreye ulaşmıştı. Washington'ın en merkezi bölgesi ve statü sembolleri yok olmuştu. FBI binası, Beyaz Saray, CIA direktörlüğü, Savunma Bakanlığı, her şey yok olmuştu. İlk 5 kilometrelik alanın içinde kalanlar yoğun radyoaktivite nedeniyle uzun süre yaklaşılamayacak durumdaydılar. Sağ kalabilenler de yakın zaman içinde hızlı bir biçimde öleceklerdi. İlk halkanın dışında kalan bölgedekiler tıbbi yardım alabilir ya da gömülebilirlerdi. Ama bunların arasında da ölüm oranı normalin çok çok üstünde olacaktı. Mantar bulutu en üst seviyesine ulaştığında rüzgarlar nedeniyle dağılmaya başlamıştı. Tamamen karanlık bir hal almıştı ve ısısı yok olmak üzereydi. Radyoaktif serpinti nedeniyle havayı soluyan herkes kanser olacaktı. Daha önce de Amerikan toprakları üzerinde nükleer patlama olmuştu ama bu siyasi etki yaratacak ilk patlamaydı. 28 Mayıs 2007, saat 15.50, Florida CENTCOM. Patlama tüm dünyada tam bir şok yaratmıştı. Dünyanın süper gücü ABD'nin 200 küsur yıllık başkenti bir mantar bulutunun altında yok olmuştu. Beyaz Saray'dan bir moloz yığını kalmıştı geriye. Başkan haberi masaj yapılırken almıştı. Jack Argosyan içeri dalmış ve patlattı, bombayı Washington'da patlattı diye çığlıklar atarak haber vermişti. Bundan sonraki yarım saati herkes panik ve şaşkınlık içinde geçirmişti. Radyasyonun hala güçlü olduğu bölgelerde yüksek irtifada uçan uçaklardan ve uydulardan görüntü alınıyordu. Askeri kuvvetler hemen bir yasak bölge oluşturmuştu. Kalın zırhlı araçlarla bölgeden yaralılar toplanıyordu. Eski başkentin olduğu yerde uzun yıllar yaşanılamayacaktı. Başkan, "Bunun intikamını alacağız, Türklerin hepsini öldüreceğiz," diye bağırıyordu. Robert Mueller, "Bunun onları korkutacağını sanmam başkanım, zaten bunu yapıyorsunuz," dedi. Bu çılgın adamın durdurulması lazımdı artık ama senatörlerin çoğu öldüğü için olağanüstü yönetim ilan edilmişti. Başkan canlı yayına çıkarak insanları yatıştıracak bir konuşma yapacaktı. Tüm dünya ekran başına geçip bu konuşmayı dinleyecekti. Robert Mueller'in cebi çaldı. Gelen günün en iyi haberiydi. Prompter'dan hazırlanmış yazıyı çalışan başkanın yanına gidip kulağına fısıldadı. "Adamımızın yeri tespit edilmiş. New York'ta bir motelde. Birazdan baskın yapılacak." Başkan iki elini kaldırıp yumruklarını havaya salladı. "İşte bu, işte bu." Sonra birden döndü ve "O zaman konuşmayı erteleyelim," dedi. "Yakalandığı haberini de vereyim." Robert Mueller'in şaşkın bakışları altında ayağa kalkıp yakasını tuttu. "Daha iyisi baskını benim konuşmam sırasında canlı verelim. Bu ABD'nin gücünü gösterir." Hemen emirler yağdırmaya başladı. FBI başkanı baskın için motelin dışında bekleyen Tim'e telefonla durumu iletti. Bu canlı yayın hazırlıkları baskını yarım saat kadar geciktirecekti. 28 Mayıs 2007, saat 16.10, New York. Gökhan'ın silahındaki kurşunlar dışarıda baskın için bekleyenlerinkinden elbette daha azdı. Gökhan buradan kurtulma şansının az olduğunun bilincindeydi. Ekrana sık sık yansıtılan yüzünü Washington'dan gelen dehşet görüntülerin arasında görmüş ve dışarıyı kontrol ettiğinde çoktan sarılmış olduğunu anlamıştı. Bekliyorlardı. Eğer yakalanırsa felaket olurdu. Hem ülkesini, halkını kurtaramamış hem de ABD'nin eline Türkler aleyhine bir propaganda imkanı vermiş olacaktı. Medya ABD'nin Türkiye'ye haksız saldırısını tamamen unutturacak, terörist bir halkın cezalandırılması olarak sunacaktı yapılanları. İnsanlar bir süre sonra olayların sıralamasını bile medyanın verdiği gibi hatırlayabilirdi. Yani önce Türkler ABD'de insanlık suçu işleyip nükleer bir terör yaptılar, ABD daha sonra Türkiye'ye saldırdı. Şimdiden bu tür yorumlar duyuluyordu. Güya ABD böyle bir terörün istihbaratını almış, yapılmadan engellemek için Türkiye gibi bir nükleer terör devletinin yarattığı tehlikelerden dünyayı korumaya kalkmıştı.